Değerli dostlar merhaba. Düşünce Günlüğü programı ile tekrar karşınızdayız. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün Türkiye'de ve dünyada göçmen krizini, göçmenleri ve ırkçılığı konuşacağız. Tabii daha çok kendi memleketimiz Türkiye'deki göçmenleri konu edinmiş olacağız ama dünya çapında da bu konuda ne tür gelişmeler var? Hocama da bu konularda sorularım olacak benim. İçinde yaşadığımız coğrafya, özellikle son yıllarda meydana gelen savaşlar, toplumsal hareketler sebebiyle ülkemizin çokça göçmen aldığı bir duruma evrildi. Suriye'de meydana gelen savaş, Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesi, Taliban'ın oradaki yeni politikaları, Afgan göçmenlerin gelmesine, Suriye'den Suriyeli göçmenlerin gelmesine sebep oldu. Az da olsa Rusya-Ukrayna savaşından dolayı da ülkemize gelen Ukraynalı göçmenler var. Tabii bu göç krizi bir göçmen krizine de sebep oluyor. Bugün biz bunu konuşacağız ve bu konu üzerinden ortaya çıkan ırkçılığı, yükselen ırkçılığı da gündemimize konu edinmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam gerçekten Türkiye'de bir göçmen düşmanlığı da yükselmeye başladı. Hatta evet, tek işlevi göçmen düşmanlığı olan bir siyasal parti bile kuruldu Türkiye'de. Evet. Arapları aşağılamak, göçmenler hakkında bir nefret algısı oluşturmak dışında da bir siyasal motivasyonu olmayan bir parti bu parti. Evet. Fakat zaman zaman sosyal medyada da rastlıyoruz. Yaptıkları paylaşımlar işte binlerce retweet alıyor, beğeni alıyor. Ve bu göçmen düşmanlığı dolayısıyla bir ırkçılık da sürekli olarak yükseltiliyor. Sanki bu Avrupa'daki, işte Fransa'daki Le Pen, Almanya'daki AfD yapılanması gibi bir yapılanmaya doğru da gidiyor bu siyasal parti. Suriyelilerin Türkiye'deki her olumsuz meselenin müsebbibi olduğu varsayılıyor. Türkiye'deki her olumsuz gelişme Suriyelilere bağlanıyor hocam. Bu da ilginç bir şekilde. Şöyle ben bazı kıymetli dostlarla da özellikle Suriyelilerle alakalı birkaç istatistik de paylaşmak istiyorum hocam. Sonrasında evet, size sorularım olacak. Kıymetli dostlar, Türkiye'de Haziran 2022 itibariyle kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3.684.000. İstanbul en çok Suriyelinin yaşadığı şehrimiz, 546.000 kişi yaşıyor. Gaziantep 463.000 kişiyle İstanbul'u takip ediyor. Hatay'da 406.000 kişi, Şanlıurfa'da da 385 kişi var, 385.000 kişi var. Adana, Mersin ve Bursa bu şehirleri takip ediyor. Hocam, Türkiye'de en az Suriyelilerin yaşadığı yer Artvin, 71 kişi yaşıyormuş. Tunceli'de 74 kişi, Iğdır'da da 82 kişi yaşıyor. Suriyelilerin Türkiye nüfusuna oranı %4.17. Mart 2022 itibariyle Türkiye vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200.950. 113.654 kişi, eğer bir seçim olursa yakın zamanda, oy kullanabilecek. Yaklaşık 1.792.000 kişinin de çalışma izni var Türkiye'de. Hocam, genel olarak istatistikler bunlar. Ben şununla başlamak istiyorum hocam. Yani göç olgusu sosyolojik olarak da, sosyolojinin bir konusu olarak da birçok meselenin tetikleyicisi, müsebbibi evet, olarak kabul edilir. Nedir hocam göç? Evet. Neleri evet, etkiler? Özelde de bugün ülkemizde neyi etkiliyor evet, göç?
Verdiğiniz şeyler, istatistikler çok önemli. Bir defa göçün olgusal gerçekliğini ortaya koyuyor. Yani kaç kişi var? Bu insanların kaçı vatandaş? 200 bin kişiden bahsediyorsunuz. İşte 3.600.000 diyorsunuz. Bu istatistikler gerçek, olgusal. Bir de bunlarla ilgili şeyler var. İnsanların zihin dünyalarında spekülasyonlar var. İstekleriyle, içgüdüleriyle, şartlanmışlıklarıyla, korkularıyla oluşturdukları spekülasyonlardır bunlar. Bunlar önemli ölçüde bu gerçekliğe tekabül etmiyor. Neden? Bu gerçekliğe tekabül etmemesinin çeşitli nedenleri var. Bir tanesi de işte siyasi nedenler dediniz. Yani belli bir parti bu spekülasyon yönünü görüyor ve bunu daha fazla tetikliyor, bunu daha fazla uyarıyor ve insanların çok daha fazla speküle etmesini, yani daha yanlış algılar içine yerleşmelerine yardım ediyor.
Evet.
Neden? Çünkü bu olduğu zaman o kendisine yönelecek, peşinde gidecek ve içgüdüleriyle ve spekülasyonlarıyla ve salt duygularıyla hareket eden insanlar da akla bakmazlar, gerçekliğe bakmazlar. Bu insanları yönlendirmek de, bu insanları doldurmak da çok kolay bir şey. Irkçılık da zaten buradan beslenir.
Evet.
Yani en fazla buradan besleniyor. Yani Aristo'nun meşhur bir sözü var. Hayvanlar hisleriyle hareket eder, insanlar akıllarıyla hareket eder. Sürü dediğimiz şey de o yani. Sürünün önüne bir tane şey koyarsınız, istediğiniz gibi yönlendirirsiniz. İnsanlar akıllarından, gerçekliklerden, olgulardan koptukça hakikaten daha fazla yalana, daha fazla nefrete, daha fazla korkuya yöneliyorlar. Nedir bu korku? Mesela bir istatistik verdiniz. Suriyelilerin oranı 4.11 dediniz. Türkiye'nin genel
nüfusuna. Evet, %4.17.
Evet. Şimdi bu korku diyor ki işte bak şimdi bu böyle, bu süreç devam ederse ilerlemeci bir açıdan bu gelecekte %15 demek.
Evet.
%20 demek.
Evet.
Bu spekülasyonu aynı şekilde nerede yaptılar? Mesela İslamofobiyayı üretirken dediler ki bir roman yazdılar Avrupa'da.
Evet.
Gelecekte işte Müslümanlar çoğalıp böyle giderse efendim Avrupa işte çan sesleri gidecek, ezan sesleri gelecek. Herkes çarşafa girecek. Bu spekülasyonların yöntemi aynı yani. Avrupa veya Türkiye fark etmiyor. Oysa şunu görmüyoruz mesela, bunu görmek istemiyor. Olgusal gerçeklik şu var, Suriye bir savaş nedeniyle insanlar tarafından terk edilmiş bir yer. Bu savaş sürecinde mesela bir spekülasyon, savaş nedeniyle terk edilmiş. Dolayısıyla savaş durduğu zaman ben de Suriyelilerle ilgili araştırmalar yaptım. Yani Antep'e gittim, Urfa'ya gittik, Kilis'e gittik. Yani bir kamuoyu araştırması yaptık ciddi bir şekilde. Ve insanlar orada da gözlemledim. Ekonomisi iyi olan insanlar var. Bağ, bahçesi, tarlası olan insanlar var. Fabrikaları olan insanlar var. Geniş bir sosyal ağ olan insanlar var. Hele hele Araplarda büyük aile, sosyal ağ daha da önemli.
Evet.
Yani bir Finlandiya ailesi değildir. Ben kendi hayatımı yaşarım. Ne hali varsa görsünler demiyor. Olağanüstü şartlar nedeniyle geliyorlar. O nedenle bayramda mesela öldürülme tehlikesi olmadığını bildikleri için yeniden birbiriyle bir araya geliyorlar.
Bayramlaşmaya gidiyorlar.
Evet. Yani bu şu gösteriyor. Bu insanların bir sosyolojisi var, bir geniş ailesi var, bir geçmişi var, bir ekonomisi var. Bunların önemli bir kısmının veya en azından yarısının ben döneceğini düşünüyorum.
Evet.
Bunu orada dikkat etmiyor. Mesela başka bir yalan atılıyor. İşte deniyor ki Türkiye'de çok işsiz varken bunlara iş verilmiyor, onlara veriliyor. Halbuki o Türkiye'de devletin resmi olarak kendilerine iş verdiği toplam Suriyeli kaç kişi? Değil mi?
Evet.
Bunu araştırıp bakma ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü Türkiye'de son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle en önemli sorunlarımızdan birisi işsizlik olmuş, istihdam olmuş.
Evet.
Üniversite mezunları çok fazla. Bu üniversite mezunlarının istihdam sorunu var. Dolayısıyla istihdam sorununu yaşayan gençler kolaydan, beleşten hemen bu spekülasyona yapışıyor. Bak benim işimi Suriyeli elimden alıyor. Gençlerin mesela önemli bir kısmı bu ırkçı siyasi söylemlere yöneliyor.
Ama şu da bir gerçek hocam, sanayiciler de zaman zaman açıklıyorlar evet. Bunu. Aslında bu göçmenler vasıfsız işlerde çalışıyorlar. Yani çok da vasıf gerektirmeyen
tabii,
işler
tabii.
Ve bizim o gençlerimiz de o işlere talip değil.
Talip değiller. Bakın aynen dediği gibi Suriye'den geliyorlar, Tacikistan'dan var, Özbekistan'dan
Afganlar.
Var, Afganistanlılar
Anadolu'daki
var.
Çobanların şu an evet. Belki %80'i Afgandır.
Tabii.
Yani çobanlık yapacak insan bulunamıyor.
İnsan bulunamıyor. Yani dolayısıyla bir şey de var burada. Elbette burada bu insanların ücretleri istismar eden iş adamları var.
Bu ciddi orası bir ayrı sorun. Bir konu.
Onu da konuşmak, evet. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Fakat bu göç o kadar kompleks bir şey ki dolayısıyla böyle net bir takım spekülasyonlarla anlaşılacak bir şey değil. Yani profesörler var. Yani yurdunu, yerini terk etmiş gelmiş 70-80 yaşında profesörler var. Tamam mı? Büyük iş adamları var gelmişler mesela. Şimdi bu Türkiye'ye belli bir ticari şeyi de kazandırıyor. Ticari katkı da sağlıyor. Yani Suriyeliler mesela bir Afganistanlılar gibi değiller. Suriyeliler daha farklı bir toplum. Yerleşik, çalışkan, esnaf niteliği önde olan insanlar. Bir spekülasyon da neden kavga orada savaşmadan geliyorlar mesela. Bir defa yani geçen bir profesörle yine konuştuk orada diyor ki kime karşı savaşıyorsun? Niçin savaşıyorsun? Sonra diyor biz diyor orada birçok şeyimizi kaybettik diyor. Ondan sonra diyor biz diyor bazı evlatlarımız da yine savaşması için bıraktık. Ama yanımıza bazılarını da alıyoruz. Aileye bakan erkektir. Aileyi evirip çeviren erkektir. Erkek ailenin başında olmazsa olmaz. Şimdi Türkiye'de savaş başladığından bu yana yeni bir genç jenerasyon çıktı Suriyeli. Buraya geldikleri zaman bunlar çocuktu. 8 yaşındaydı, 11 yaşındaydı. Şimdi bugün bunlar 20 yaşlarında. Dolayısıyla ergenliklerini Türkiye'de yaşadılar. Türkçeyi iyi öğrendiler. Türkiye'nin konforlarından yararlandılar. Daha özgür davranıyorlar ve dolayısıyla kendilerine yönelik bir dışlamayla karşılaştıklarında önceki nesil gibi tepki vermiyorlar. Türkiye'nin de özgürlüğünden yararlanmışlar yani bunlar.
Evet.
Tepkilerini haklı olarak ortaya koyuyorlar. O nedenle bu göç meselesini böyle çok boyutlu düşünmeden sadece işimizi elimizden alıyorlar. Onlara iş veriyorlar veya işte bunlar çoğalacak. Türkiye'de hakim bir nüfus olacak, etkili bir azınlık grubu olacak. Bunlar korkuya dayalı yaklaşımlar, spekülasyonlara dayalı yaklaşımlar. Günümüzde istihdamla ilgili sorunları olan gençlerin daha çok itibar ettiği spekülasyonlar. Evet. Şöyle bir şey de var tabii Ali Bey. Yani dünya genelinde 250 milyon civarında insan sürekli dolaşımda.
Evet.
Ve insanlar yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Daha iyi bir hayat, daha özgürlükçü bir hayat. Yani rüyaların peşine koşuyorlar. Kendi topraklarına, kendi köylerine, kendi ülkelerine olan aidiyetlerinden inançsız hale gelmişler. Bir şeyin arayışı içindeler. Bu moderniteyle başladı ama yeniden farklı bir evreye taşındı. Yani Türkiye'de hangi gençle konuşursan konuşsun, Kanada'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim.
Londra'ya gideceğim.
Londra'ya gideceğim. Ne yapacaksın yavrum? İşte oraya efendim evden eve bir şey lahmacun pizza var orada. Lahmacun yok.
Kuryelik
bir
yapacak.
Bir gün lahmacun da olur inşallah. Evet. Kuryecilik yapacak. Bu kuryeden efendim 10 bin dolar alıyor. Geçen bir tiyatrocu bunu sosyal medyada övünerek bahsediyor. Vallahi evet 10 bin dolar alıyorlar. Çok hoş para. Ya kardeşim ne olarak 10 bin dolar alıyorsun sen? Taşıyıcısın. Sen Türkiye'de taşıyıcılık işi yapar mısın? Üniversite mezunu oluyor, geliyor. 4500-5000 bunu beğenmiyor, küçümsüyor, aşağılıyor. Ben orada 10 bin dolar kazanırım. Sen daha işin başındasın. Türkiye bugün bu ekonomik kriz içindeyse yarın öyle olacağı anlamı çıkmaz. Bir sonra hayatımız sadece para değil. Bir bitki bile, bir hayvan bile çevresiyle yaşar. Ali Bey. Sen o bitkiyi o ağaçların ortamından çıkarıp alıp yeni bir ortama taşıdığın zaman o ortama, kültür ortamına, tamam mı? Ekolojiye uyum sağlayabilmesi için bir iki sene geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla insan da ekolojik bir varlıktır. Ekolojisi ağaç değil, yollar değil, asfaltlar değil, beton değil, binalar değil, arabalar değil. Ekolojisi sosyolojiktir. Annedir, babadır, akrabadır, komşudur, mezarlardır, ölümdür, düğündür. Tamam mı?
Evet.
Ezandır. Mevlittir, efendim, tamam mı? Bütün bunlardır. Mesire yerlerimizdir, boğazlarımızdır, efendim. Birçok şeyimizdir. Biz bunlarla beraber insan oluruz. Dolayısıyla ekonomi bizim için aslında rızıktır. Şimdi sabahleyin programa gelmeden önce bizim sokağı temizleyen bir arkadaş var, görevli işte. Hani çöpçü kelimesi de böyle.
Temizlik görevlisi.
Şey ya, temizlik görevlisi. Ya dedim ben seni öğrencilerime anlatıyorum. O kadar iştahla çalışıyorsun, işini yapıyorsun ki. Bunun sırrı nedir? Ya adam şey bir adam, ümmi bir adam. Hocam dedi ben evime ekmek götürüyorum ya. Bak evime ekmek götürüyorum. Rızık. Bu önemli yani. Evine ekmek götürürken, rızkını sağlarken. Sağlıyor musun, sağlayamıyor musun? Birinci derecede bu önemli. Paranın temel anlamı budur. Biz rızık kelimesini kullanmaktan vazgeçmiş. Kaç lira alıyorsun? Para ne kadar, parası ne kadar? Ne kadar para yaptın? Para yapmak da yabancı bir literatürden Türkçe'ye geçmiş yani. Gençler bunlarla dolmuş. Bunlarla bir an önce gittikleri zaman Kanada'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya bir defa bütün bu sosyolojik ekolojiden kopuyor bir defa. Ondan sonra
tarihten, kültürden, dinden şeyden, kopuyor değil mi hocam?
Evet. Çoğunun hayatı daha iyi yaşamak için orada uğraşıp didinip geçerek para topluyor. Belki bir ev alıyor, belki burada bir ev alıyor. Bir bakıyor hayat gelmiş 50 yaşına. Çok zeki olanları da zaten kışkırtıyorlar almak için. Onlara da 10 bin dolar lüks rezidanslarda iş veriyorlar. Hafta sonları işte bilmem nereden geçirecek. Bira hanede oturup muhabbet edecek. Kendisi gibi bir kız bulacak. Ondan sonra bir tane de köpek alıp dolaştıracak. Evlenme de yok, evet. Aile de yok. Ana baba da yok. Tamam mı? Bu postmodern devşirme bu. Bununla insanlar mutlu olamaz. Bu gençleri mutlu etmez. Dolayısıyla ya, bu göç...
Hocam bunu yani bizim...
Bütün dünyada yaygın bu.
Siz bunları bizden dışarıya göç etmek isteyen o...
Evet.
O aslında zorunlu değil ama bir hareket sevdasıyla, tabii, daha tabii, çok kazanma rüya. Sevdasıyla bir rüya
evet.
peşinde
bu,
koşan gençler için
değil.
Söylüyorsunuz.
Bu boş bir rüyadır. Evet. Kof bir rüyadır. Dünyevi bir rüyadır. Tamamen dünyevi. Zevklere indirgenmiş, bireye indirgenmiş bir rüyadır.
Aslında hocam biz tabii Türkiye'deki göçmenleri konuşurken zaman zaman evet. Ensar muhacir kardeşliğinden de bahsediyoruz. Aslında o muhacirlik de bir zorunlu bir hareketti orada değil mi? Yani Kur'an'daki ifadesi, tabii, İslam tarihindeki tabii. yeri açısından baktığımız zaman Müslümanlar Mekke'den Medine'ye, Mekke'deki zulümden, baskılardan evet. kaçmak ve yeni bir
inancını yaşamak.
Özgürce yaşamak için bir hareketti bu. Yoksa bir konfor için
değil.
Medine'nin hurma bahçelerinde daha iyi vakit geçiririz.
Geçelim.
Pazarında daha çok para kazanırız diye yapılmış bir göç değildi o, bir hicret
kesinlikle.
Değildi.
Zaten İslam fıkhına göre siz daha iyi bilirsiniz. Müslüman olmayan bir ülkede uzun süre yaşamak evla değildir. Eğer senin yani mecbur değilsen orada yaşamaman lazım.
Evet.
Yani Şafii fıkhına göre mi yani duyabildiğim kadarıyla tam şey yapamıyorum. Böyle de bir ilke boşuna konmamıştır yani. Ha, oraya gidersin büyük bir cemaat olur, büyük bir yaşam alanı olursun. Yani bir ülkenin içinde adeta küçük bir ülke gibi olursun. Belki onun yeni bir fıkhı olabilir ayrı bir
evet.
şey. Ama genelde büyük olan, baskı şey olan, egemen olan her zaman etkileyici olandır. Yönlendirici olandır, dönüştürücü olandır. Bağlarından koparıyor zaten seni. O nedenle seni annene düşman ediyor, babana düşman ediyor. Ya düşman nedir? Annen baban da bir şeyler duymak, almak istemiyorsun ya. Tavır koyuyorsun. Yeni gençlik buna yönelmiş, savrulmuş. Çok ciddi bir biçimde yani. Bunu nasıl aşabiliriz bilmiyorum. Şimdi biz Suriye'nin göç meselesini konuşurken...
Kendi...
Genel varoluşsal evet. göç meselesine evet. yöneldik. Şimdi
hocam isterseniz
dönersek,
kısa bir ara verelim.
Tamam buyurun.
Ardından aslında önemli meselelere değindiniz. Evet. Çünkü gerçekten Türkiye'de gençlerde böyle bir düşünce, niyet son yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Yurt evet. dışında okuyalım, yurt dışında çalışalım, daha çok para kazanalım diye önemli bir konuya da parmak bastık. İsterseniz evet. hocam kısa bir ara verelim, devam edelim. Kıymetli dostlar, Düşünce Günlüğü programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli dostlar, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün göçmenleri, göç krizini ve ırkçılığı konuşuyoruz. Hocam, Ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de evet bir siyasal parti kuruldu. Evet. Göçmen düşmanlığı, göçmen nefreti üzerine bir siyasal motivasyon yürütüyorlar. Fakat şunu es geçiyoruz sanki. Bundan 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda biz de yurt dışına ciddi bir göç verdik. İşte Almanya bunlardan birisi. Almanya'da bugün tabii 5 milyona yakın Türk yaşadığı söyleniyor. Evet. Aynı tecrübeleri bizim soydaşlarımız da yaşadılar. Gittiler işte evet, fabrikalarda, ağır işlerde belki bir Alman'ın, bir Avrupalı'nın, diğer Avrupa ülkelerinden gelen işçilerin hayat şartlarından daha evet, kötü şartlarda yaşadılar. Daha az ücret aldılar. Fakat bir uyum sağlandı orada. Asimile de olmadılar.
Asimile de olmadı.
Bugüne kadar da olmadıklarını da görüyoruz. Fakat bu göç meselesinde bir uyum çatışma meselesi de var. Yani evet, aynı şey bizim evet, ülkemiz için de geçerli. Hep gelenlerin bize uyum sağlamasını istiyoruz. İşte onlar evet, bize uyum sağlasın. Fakat bizim kendi toplumsal ilişkilerimizde biz üst merci olalım, buyurgan olalım, yürüten olalım, düzenleyen olalım. O uyum sadece göçmenlerden gelsin istiyoruz. Ne dersiniz bu göçmen krizi hususunda, göçmenler hususunda bu uyum çatışma meselesine evet, Almanya'daki kendi soydaşlarımızı da düşünürsek?
Almanya'daki tabii Türklerin durumu farklı, şöyle farklı, benzerlik de var. Bir defa Almanya tamamıyla başka bir dine mensup olan, başka bir din kültürüyle var olan bir ülke.
Evet.
Yani biz ise Suriyelerle o kadar, yani sonuçta biz Türk'üz, Türkçemiz var vesaire, farklarımız var ama temelde kültürümüze de en büyük rengini veren, damgasını vuran İslam'dır, dindir. Dolayısıyla biz bu konularda Suriyelilerle aynıyız. O nedenle onların bize asimile olmama şeyi daha düşüktür, eşiği. Evet, yani Türklerin Almanya'ya da asimile olmaması onların farklı tamamıyla, temelde farklı bir kültür ve inanca sahip olmalarıdır. Yoksa Türkler oraya daha kolay asimile olabilirlerdi yani. Dediğim gibi olsaydı.
Evet.
Yani mesela bugün Suriye'de yaşayan Türkmenleri düşün. Değil mi yani? Veya evet, İran'da yaşayan Türkleri düşün yani. Aynı şekilde. Şiilik üzerinde bir şey var. Bir bütünleşme var. Yine Türk kalıyor ama Şiilik üzerinde İran'a daha çok ait hissediyor kendisini.
Evet.
Şimdi dolayısıyla Suriyelilerin Türkiye'de asimile demeyelim de, yani bütünleşmeleri daha kolay. Yani onlar Arapçalarını sürdürecekler. Türkiye'de Araplar var zaten. Ama Türkçeyi de iyi öğrenecekler. Devlete karşı daha saygın hale gelecekler. Toplumda daha etkileşime dayalı, kız alıp verme. Yani bir Türk Alman'dan kız almak istemez kolay kolay. Alman birisi de kız vermek istemez. Ama Suriyeli öyle değil. Yani aynı camiye gidip gelecekler. Dolayısıyla işte diğer temel konularda o zaman onlara kız almak, onlardan veya kız vermek kolaylaşacak. Bu en önemli sosyolojik temel etkileşim alanlarından birisi.
Aynı dine mensup olmamız dine büyük mensup bir olmak, kazanım evet, bizim için.
Tabii ki bununla beraber yine de diyelim ki Suriye üzerinde durursak, yani mukayeseleri yaptığımızda, ya bu kadar farklı olmalarına rağmen Almanlar yine Türkleri bir biçimde orada kabulleniyorlar. Genel manada. Değil mi?
Evet.
Yani ırkçıları dışarıda tutarsak, bunun dışına insanlar kabul ediyorlar. Onlarla bir biçimde yaşam dengesini kurmuşlar, sürdürüyorlar. Biz Suriye ile sınırlarımız 70 sene öncesine dayanıyor yani. 70 sene önce biz Suriye ile aynı siyasi egemenlik altında yaşıyorduk. Yani iki kuşak önce dedelerimizin veya hayat hikayelerine, biyografilerine baktığımız zaman üst ailede olanlar, ailesinde paşa olan, vali olan, kaymakam olan, efendim kadı olan, muallim, ulema olan, münevver olan, arif olan insanların bakıyorsun Şam, değil mi? Halep, buralarda gidip geldikleri, buraya atandıkları, efendim veya oradakiler buraya geldikleri, İstanbul'a ya Ahmet Haşim kim yani mesela? Değil mi?
Evet.
Böyle bir sürü insanlarla karşılaşırız. O nedenle biz aslında çok fazla birbirimizden yabancı değiliz. Ve Türkiye'nin burada sunacağı imkanlar, temsil edeceği siyaset, Türk toplumun ortaya koyduğu refleksler önemli. Bence bunlar genel olan anlamda da aslında ırkçı değil bu toplum yani. Bu toplum genelde hakikaten daha toleranslıdır, daha kucaklayıcıdır. Her şeye rağmen hala o millet bilincinden, ruhundan gelen kardeş bilme yönü var yani bir biçim.
Hocam aslında biraz bu son yıllardaki pandemiyle beraber ortaya çıkan ekonomik kriz.
Bu krizler bunu bu gündeme getiriyor.
Gündeme tetikledi.
Tetikliyor. Bir de tabii şu var yani birden Türkiye alanına dönüştü yani. Göçmenlerin yol alanına dönüştü.
Evet.
Sadece Suriyelilerle ilgili değil. Afrikalılar, Pakistanlılar, Bangladeşliler, efendim ondan sonra Tacikliler. Bütün bunların yol güzergahına dönüştü. Şimdi bu konuda elbette Türkiye'nin belli politikaları geliştirmesi lazım. Yani Osmanlı mesela iskan politikaları iç göçle ilgili var. Dış göçle ilgili de iskan politikaları var. Yani diyelim Endülüs'ten gelen Yahudileri belli yerlere yerleştirmiştir. Nüfus dağılımını ona göre yapmıştır. Türkiye'de başta tabii 200 bin kişi geldi. Sonra bunun bu kadar uzun süreceğini öngöremedi. Kimse öngöremedi. Yani Suriye Savaşı'nın bu kadar uzun süreceğini hiç kimse öngöremedi. Rusya'nın desteği olmasaydı Suriye'de rejim değişikliği olacaktı. Ve bu kadar nüfus patlaması Türkiye'ye yansımayacaktı. Kesinlikle yani bu sorunlar olmayacaktı. Ama Rusya devreye girdi ve orada hala bu sürüncemeye de bırakıldı. Savaş bir biçimde bitecek bu. Fakat sadece bizim göç meselemiz Suriye ile ilgili değil. Türkiye o nedenle bu Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Kuzey Afrika'dan gelenler bunlar ilgili yakın vadeli ve uzun vadeli göç politikalarını belirlemek zorunda. Bunu hangi hükümet gelirse gelsin değiştirmeden temel politika olarak uzun vadede uygulanması lazım.
Hocam bu politikalardan laf açılmışken
evet.
Şu meseleyi de bir konuşmak istiyorum. Zaman zaman hükümet göçmenleri böyle bir pazarlık unsuru, pazarlık evet. konusu olarak Avrupa Birliği ülkelerinde evet. Avrupa Birliği ülkelerine karşı kullanıyor. Bir pazarlık unsuru, pazarlık meselesi yapıyor. Bu da bazen iç siyasette tartışılıyor. Evet. Ya madem bunlar muhacirdi, siz ensardınız. Yani bunları Avrupa ülkelerine mi şikayet ediyorsunuz diye böyle eleştiriler oluyor.
Evet.
Yine aynı şekilde Avrupa ülkeleri de çok acımasız davranıyor evet, göçmenlere karşı. Yani bugün Yunanistan sınırına yine işte çok büyük bir tel örgü, duvar çekildiğini evet. biliyoruz. Akdeniz'de hakeza yani hafta geçmiyor ki bir facia haberi duyulmasın. İspanyollar çok acımasız davranıyor. İtalyanlar çok acımasız davranıyor göçmenlere karşı. Evet. Yunan askerleri, polisleri, hakeza, donanmaları çok acımasız davranıyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani Avrupa'nın o hümanizm tiratlarına karşı bir de sürekli olarak bizim suçlanmamız.
Evet.
Yani Türkiye'nin bu göçmenleri sürekli olarak işte Yunanistan üzerinden, Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gönderdiği iddiaları. Bir taraftan da böyle bir insancıllık, bir hümanizma söylemleri altında evet. bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani Avrupa'da gittikçe aslında hümanizmden uzaklaşıyor. Demokrasiye aykırı davranıyor, ırkçılığa yöneliyor. Bu Avrupa'nın bir yönüyle aslında ciddi bir bunalıma yöneldiğini de gösteren bir şey. Şöyle bir şey var tabii. Bu insanlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Yani Afrika'daki zenginliklerine Avrupalılar el koymuş. Fakir kalmışlar ve şimdi o zenginliklerin olduğu yere gidiyor.
Evet.
Adeta tarih öc alıyor yani. Enteresan bir şey yani. Tarih öc alıyor. Şimdi yine Bangladeş veya diğer yerlerde bunların çoğu Pakistan, İngiltere sömürgesi olmuş ülkeler. Orta Doğu'da İngiliz siyaseti ve ABD siyaseti, şimdi Rus siyaseti girdi. Petrolü sömürüyor, el koyuyor zenginliğine, Arapların zenginliğine. Arapların ciddi bir zenginliği var. Yani bunlar Müslüman, bunlar Arapça konuşuyor. Çoğu da aynı mezhepte neredeyse, Ehl-i Sünnet. Ama 6 tane körfez ülkesi bu petrolü denetliyor. Tamam mı? Paralar Avrupa bankalarına gidiyor. Kendi kardeşleri, kendi bölgesi. Ya Tunus şeyden, Fas'tan, Basra'ya kadar büyük bir Arap dünyası var. Bunlar arasında paylaşılmıyor. Değil mi?
Evet.
Bu paraların gittiği yerlere insanlar gidiyor. Dolayısıyla bunun vebali Avrupa'da. Bu vebali Türkiye niye çeksin yani? Türkiye saf idealist davranamaz ki. Yani siyasette ideal olanla reel olanı uzlaştırmak önemli. Realitede böyle bir şey var. İdealitede elbette bunlar kardeşlerimizdir. Fakat bunlar Türkiye'ye sadece gelmek istemiyorlar. Buraya, onlar oraya gitmek istiyor. Ve Avrupa'da sanki, Avrupa'da diyor ki orada bekletelim, istasyon yapalım, size belli bir para verelim. E Türkiye bir sürü göçmenlerin yaşadığı kamplar ülkesine mi dönecek yani? Derdiniz ne sizin? O zaman kardeşim, madem egemensiniz, o ülkelerde politikalarınızı gözden geçirin. Daha paylaşımcı ekonomilerin uygulanması için egemenliğinizi yeniden düzenleyin. Daha insani bir ekonomik sistem olsun, siyasi sistem olsun. İşkencehanelere, fukaralığa, yoksulluğa düçar ettiğin bir yerde insanlar kalkıyor ve sana geliyor. Bunu engellemenin başka bir yolu yok ve Türkiye'ye de kalkıp bunu yüklemeleri gibi bir şey yapmaları da doğru değil. Türkiye çok haklı. O nedenle zaman zaman evet, madem öyle bana geliyor, kapıları açalım, buyurun yani. Sel gelecek, hep ben bunun altında kalacak değilim yani. Çünkü bu sana doğru geliyor. Seni gaye edinmiş.
Aslında biz bir durağız.
Biz bir durağız, bir yoluz burada.
Yani. Evet.
O nedenle bence Türkiye'nin bu politikalarını eleştirmek de haksızlık. Ama şu var tabii, yani Avrupa yardımlar veriyor diyelim. Bu yardımları verirken işte Suriyelilere, göçmenlere falan, onlara kendi bir takım değerlerini de, rüyalarını da satıyor, veriyor. Bu konuda Türkiye aslında daha şey davranmalı. Her ne kadar davranıyor bilmiyorum. Yani buradaki yardımları ben denetlerim, ben veririm. Avrupa Birliği'nin de böyle kendini buraya çok yansıtmaması gerekir. Avrupa iyilik yapmak istiyorsa insanların sınırlarında ölmesini ne sebep olmadan önce bu ülkelerin zenginliklerinin yerel düzeyde ve küresel düzeyde sömürülmemesi için politikalarını köklü bir biçimde gözden geçirsin.
Bu insanlarla paylaşılması
için. Bu insanlarla paylaşılsın. Diktatörlerle işbirliği yaparak işkencehanelerin devam etmesini engellesin. Ya değil mi bu terör sadece, ya niye terör çıkıyor? Adam niye çıkmış terörist olmuş bakıyorsun? Yoksulluk içinde. Aşağılanıyor. İşkence görüyor. Ne yapacak bu adam? Eline silah alıp dağa çıkıyor. Kolay kandırılıyor. Kolay yönlendiriliyor. O nedenle küresel düzeyde Batı'nın bu siyasetini gözden geçirmeden bu göç politikasının değişmesi zor bir şey.
Evet.
Biz de bunun bir parçasıyız aslında. Artık her şey küreselleşmeyle beraber birbirine bağlı hale geliyor. Şimdi eskiden tabii araştırmalar da var. Ege bölgesinde, İzmir'de İzmirli yerel olanlar daha çok Kürtler, doğudan gelenleri aşağılıyorlar. Bunlar geldi, işlerini paylaşıyorlar. Belediyelerde meclis üyesi oluyor. Belediye başkanı adayı oluyor. Nereden çıktı lan diyor. Benim siyasetimi de, mülkümü de, malımı da paylaşıyor. Şimdi bunun yerine göçmenler, Suriyelilere yöneldi bu şey, bu tepki. Ama bu çok gerçekçi değil hakikaten. Yani dediğiniz 200 bin kişine vatandaşlık verilmiş. Bunun oy kullanma oranı ne kadar?
113 bin.
113 bin kişi oy verecek. Ama öyle bir spekülasyon var ki.
Sanki iktidarı değiştirecekler.
İktidara milyonlarca oy verecek, oy verecek gibi bir algı var.
Evet.
Bu çok yanlış bir algı. Doğru değil. İktidarın evet bir takım göçle ilgili yanlış politikaları var, olabilir. Ama genel manada iktidar bence yapabileceğini yapmaya çalışmış bu konuda diyorum.
Evet,
diğer konular evet, birçoğu evet. Katılmıyorum ama göç evet. Meselesinde yani bunun için gerek göç başkanlığını kurmuş, bunun için bir sürü
kamplar kuruldu,
kamplar
hocam
kurulmuş,
bizzat şu an Afrin'de, Azez'de, hatta Suriye topraklarında yapılmış, göçmenler sağlık, için evet, kalıcı insani, konutlar yapılıyor.
Yani bu Türkiye'de beyaz Türk elitleri çıkıyorlar, karşı çıkıyorlar, ya bunlar humanist insanlar. Humanist insanlar daha şey olur yani, ezilmiş olan, yurdundan atılan, zulme uğrayan insanlara karşı daha toleranslı olur. Değil mi?
Evet.
Yani Avrupa'da öyle. Avrupa'da sosyalist partilere Müslümanlar daha çok oy veriyor. Neden? Böyle insani yönleri olduğu için veriyorlar yani. Evet.
Bizde ama geri geldiğinde romantik sosyalist olanlar bu konularda yani görmüyorlar, duymuyorlar ve iktidarı eleştiriyorlar. Diye.
Eleştiriyorlar.
Doğru.
İktidar bir de bunu Birleşmiş Milletler'e de götürüyor. Sık sık dünya kamuoyuna da sunuyor. Bu sadece benim sorunum değil. Bana yüklemeyin. Bu sorun hepimizin sorunu. Küresel bir sorun. Ve aslında bunun müsebbibi de bu emperyalistler.
Sizsiniz diyor.
Sizsiniz yani. Bunu
sorun sizsiniz.
Çözelim diyor yani.
Doğru. Hocam az süremiz kaldı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de ve dünyada bu göçmen krizi, göç meselesi gelecek zamanlarda bir büyük bir ırkçılık dalgasına dönüşür mü? Yani biz işte Ukraynalı mültecilere pozitif ayrımcılık yapıldığını okuduk. Rusya, evet. Ukrayna savaşında işte Polonyalılar evlerini açtılar, işte evet. Almanlar evlerini açtılar, Kanada bile kabul etti. Fakat okuyoruz ki son zamanlarda orada bile bir hoşnutsuzluk var. Bir homurdanma ortaya çıktı bu Ukraynalı mültecilerden dolayı İngiltere'de filan. Bu genel olarak böyle ülkelerin içe kapandığı, sınırların kapatıldığı, ülkeler arası bu manada hareketlerin çok kısıtlandığı bir siyasete, politikaya dönüşür mü gelecek zamanlarda? Yani, ümit var mısınız yoksa
şimdi
kötümser mi düşünüyorsunuz? Hayır, ne 2000, dersiniz hocam?
2010'lar yani 2000'lerde dünyada daha iyimser bir hava vardı. Ciddi bir iyimser hava vardı. Çok kültürlülük savunuyordu, demokrasi savunuluyordu. Ama biz geldik 2010'lara farklı bir hava oluşmaya başladı. Yani mesela Dünya Düzdür diye Thomas Friedman kitap yazdı. Dünya Düzdür kitabında diyor ki artık Berlin Duvarı yıkıldı 89'da. Ülkeler arası sınırların bir önemi olmayacak. İnsanlar birbiriyle daha etkileşime girecek, paylaşacak, sorunlarını beraber çözecek. Çok iyimser bir hava var.
Sovyet Rusya dağıldı.
Evet, dağıldı. Fakat bugün dünyada yeniden her yerde duvarlar yükseliyor. Yani Türkiye ile Suriye sınırlarında yeniden duvarlar 450 ya 500 kilometreyi aşmış duvarlar yapılmış yeniden. Çünkü terör gelip gidiyor sürekli. Canın yakılıyor. Yani acı çekiyorsun. Sadece Türkiye değil, Macaristan sınırlarında, Meksika, Amerika'da zaten büyük meşhur duvarı var. Daha da örüleceği söyleniyor. Dünyanın birçok yerinde yeniden duvarlar yükseliyor. Dolayısıyla şu an yaşadığımız süreç iyi bir süreç değil. Etnik çatışmalar var, mezhep çatışmaları var, büyük göç hareketleri var. Bu mobilizasyon istikrarı bombalıyor. Tamam mı? Düzeni ters yüz ediyor, kaosa sürüklüyor. O nedenle güvenlikçi politikalar da yükseliyor. Tedbirler yükseliyor. İnsan hakları ve demokrasi konusundaki genişlikler daraltılmaya başlanıyor. Türkiye'de de, Avrupa'da da birçok yerde. Bu bence bir süre devam edecek ve ondan sonra insanlar çözüme gidecek yani. Hep böyle devam etmez zaten. Ne ebedi barış var Kant'ın dediğin gibi, ne ebedi savaş vardır. Thomas Shein, neydi bu, Leviathan kitabını yazdı, Thomas Hobbes.
Evet.
Yani savaş da ebedi değil, barış da ebedi değil. İslam'ın dediği gibi döngüseldir.
Evet.
Şimdi bence dünya daha çok böyle bir savaş, kaos sürecini yaşıyor. Bu bir süre daha devam edecek. Sonra bir barış bulacaklar, bir uzlaşma bulacaklar yani. Böyle hep gitmez.
Evet.
Yani.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın efendim.